starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
SBS Türkçe listeners, benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin.
SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe ilesiniz.
İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 1 Aralık 2025 Pazartesi. Haftanın ve ayın ilk yayınında SBS Türkçe'ye hoş geldiniz. Bugün size Melbourne'deki stüdyomuzdan sesleniyoruz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunun Wurundjeri, Woiwurrung halkını ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adaları topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Birazdan haber bültenimiz olacak. Sonra da Başbakan Anthony Albanese'nin hafta sonunda nişanlısıyla evlenmesine bakacağız. Programın ikinci yarısında ise İsrail'de Başbakan Netanyahu'nun suçlu bulunmadan bile önce affedilmesini istemesi sonrası İsrail siyasetinde kopan fırtınayı takip ediyoruz. Bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan ulaşabilirsiniz. Facebook'taki adresimiz SBS Turkish. Ben Nejat Başar. Yayınımız Seda Arcan'ın sunduğu haber bülteniyle devam ediyor.
Aile içi şiddet vakalarında internet bağlantılı araçların kullanımı ile ilgili uyarı yapıldı. Amerikalı yetkililer Ukrayna barış görüşmelerinde ilerleme olduğunu söyledi. CHP Genel Kongresi yapıldı, Özgür Özel 4. kez genel başkan seçildi. Avustralya hükümetinin bağımsız online güvenlik müsteşarı, akıllı diye tabir edilen internet bağlantılı arabaların aile içi şiddet failleri tarafından mağdurlarını takip etmek için kullanıldığını söylüyor. E-Güvenlik Komisyonu, aile içi şiddet vakalarında internete bağlı arabaların gözetim aracı olarak kullanılmasına dair bir güvenlik uyarısı yayınladı. E-Güvenlik Müsteşarı Julie Inman Grant, yeni taktiğin teknoloji destekli istismar destek servisi adlı bir hizmete gönderilen raporlar sayesinde ortaya çıkarıldığını söylüyor.
We've worked with about 400 domestic frontline workers for really complex cases.
Aile içi şiddet konusunda çalışan yaklaşık 400 görevliyle gerçekten karmaşık vakalar üzerinde çalıştık. Mesela bir kadın eski kocasının onun nerede olduğunu nasıl bildiğini bir türlü anlayamıyor. Hediye edilen iPhone ve iPad'in içine takip cihazı yerleştirilmesi kadar en akla gelmeyecek şeyler de gördük diyen e-güvenlik müsteşarı, teknolojinin istismar aracı değil, can simidi olmasını istiyoruz diye konuştu. Aile içi şiddet konusunda destek arayan dinleyicilerimiz 24 saat açık olan Ulusal Cinsel Taciz ve Aile İçi Şiddet Yardım Hattı 1800 Respect'i arayabilir. Acil durumlar için lütfen 300'ü arayın. New South Wales Polisi'nin cinsel suçlar birimi uluslararası bir çocuk cinsel istismarı çetesine karıştıkları iddiasıyla 4 erkeği gözaltına aldı. Strike Force Konstantin isimli birimden dedektifler, uluslararası yönetilen bir web sitesi aracılığıyla istismar materyallerini bulundurmak, dağıtmak ve yayılımını kolaylaştırmak konusunda aktif rol oynayan Sydney merkezli bir pedofili ağını ortaya çıkardı. Polis Waterloo, Altmo ve Malabar mahallelerinde bazı konutlara baskın yaptı. Tutuklanan 4 kişinin kefaletle serbest bırakılma isteği reddedildi. Polis konuyla ilgili bilgisi bulunanları 1800-333-30 numarasından Crime Stoppers'a bilgi vermeye çağırıyor. Florida'da gerçekleştirilen Amerika-Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin ardından Amerikan Başkanı Donald Trump, savaşı bitirmek üzere bir anlaşmaya varma şansının çok yüksek olduğunu söyledi. Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Rusya-Ukrayna savaşını sonlandırmak amacıyla hazırlanan barış planı üzerindeki müzakereler için Florida'da Ukrayna heyetiyle bir araya geldi. Marco Rubio görüşmenin ardından basın mensuplarına toplantının verimli geçtiğini ancak daha yapılacak çok iş bulunduğunu söyledi. Amerikan Dışişleri Bakanı çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek sadece savaşı bitirmek istemiyoruz. Ukrayna'nın bir daha işgalle karşılaşmayacak şekilde güvende olmasını ve gerçek bir refaha kavuşmasını istiyoruz diye konuştu. Ukrayna heyetine başkanlık eden Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Ömerov da Amerika'nın barış görüşmeleri konusundaki liderliği için teşekkür etti. İsrail'de İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun yolsuzluk davasındaki af talebi Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un konutunun önünde protesto ediliyor. Netanyahu'nun avukatları davanın başbakanın yönetimini engellediğini ve af edilmesinin İsrail için iyi olacağını savunuyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, rüşvet, dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma suçlamalarını reddediyor. Protestocuların lideri Shikma Bresler, dava sonuca bağlanana kadar yargılamanın devam etmesinin önemli olduğunu söyledi. Netanyahu'nun istediği af değil, hiçbir sorumluluk almadan ülkeyi nasıl parçaladığı ve sonunda 7 Ekim katliamına nasıl yol açtığının bedelini ödemeden davasının tamamen iptal edilmesini istiyor diye konuştu protestocuların lideri. İsrail'de gelecek yıl bir seçim yapılması planlanıyor ve Netanyahu'nun af edilmesi başbakanın siyasi kariyerine devam etmesine olanak tanıyacak. Ancak İsrail yasalarına göre yalnızca hüküm giymiş suçlular af edilebiliyor. Halen görevde olan bir başbakan için Cumhurbaşkanlığı affı verilmesine dair bir emsal karar bulunmuyor. Avustralya çapında artan konut fiyatları son 3 faiz indiriminin yeni ev alanlara sağladığı avantajı ortadan kaldırdı. Emlak analiz firması Cotality'nin yeni verilerine göre Kasım ayında konut değerleri %1 oranında arttı. Buna göre ortalama bir konutun değeri artık yaklaşık 890 bin dolara yükseldi. Merkez Bankası'nın gelecek hafta yapacağı yıl sonu toplantısında faizlerde herhangi bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Yeni açılan Melbourne metrosu ilk 24 saatinde 70 binden fazla yolcu taşıdı. Melbourne'ın doğu ve batısını birbirine bağlayan ve şehrin yeraltı demiryolu ağının büyüklüğünü 2 katına çıkaran 9 kilometrelik çift taraflı hat şehir merkezinin altından geçiyor. İnşaatı 9 yıl süren metro hattı 15 milyar dolara mal oldu. Eyalet Ulaştırma Bakanı Gabrielle Williams metronun şimdiden büyük bir fark yarattığını söylüyor.
Very strong numbers. Testament to the enormous levels of excitement out there in the community.
Metronun daha ilk günden böyle bir yolcu kapasitesine ulaşmasının toplumun heyecanını gösterdiğini söyleyen bakan, metro hattını denemek için halkı Şubat sonuna kadar hafta sonları ücretsiz seyahat etmeye davet etti. Sri Lanka'da kasırganın yol açtığı sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısının 334'e yükseldiği bildirildi. Yaklaşık 400 kişi kayıp ve ada genelinde 1 milyon 300 binden fazla kişi aşırı yağışlardan etkilenmiş durumda. Şiddetli yağışlar ada ülkesinin birçok bölgesinde sel ve toprak kaymalarını tetikledi. Binlerce polis ve asker yiyecek dağıtıyor, yolları temizliyor ve mahsur kalan aileleri güvenli yerlere taşıyor. Kayıp ve hasarın Sri Lanka'da 2004'te gerçekleşen Asya tsunamisinden bu yana yaşanan en kötü seviyede olmasının beklendiği söyleniyor. O tarihteki afette 31 bin kişi hayatını kaybetmiş, 1 milyondan fazla kişi evsiz kalmıştı. Fransa'da barok ressam Rubens'in 400 yıldan beri kayıp olan bir eseri Versailles'da yapılan bir açık arttırmada 4 milyon Avustralya dolarına alıcı buldu. İsa'nın çarmıha gerilmesini tasvir eden tablo yakın zamanda Paris'te bir evde bulunmuştu. Eserin önce o dönemde ressamın atölyelerinde çalışanlardan birinin elinden çıkma olduğu sanılmıştı. Bu nedenle ilk ortaya çıktığında sadece 18 bin Avustralya dolarına satılmıştı. Sanat tarihi uzmanı Eric Turkin, tabloyu keşfetmekten ve Ruben'e ait olduğu tahmininin doğru çıkmasından çok memnun olduğunu söylüyor.
This is a sort of my life, you know, because we see hundreds of copies, we see...
Böyle ünlü ressamların yüzlerce kopyası görüldüğü için bu doğru tespitin hayatındaki en önemli anlardan biri olduğunu söyleyen sanat tarihi uzmanı bu tür önemli eserlerin nadiren ortaya çıktığını belirtti. Bu resmin gerçekten ünlü ressam Ruben'e ait olduğu açık arttırma yapılmadan önce Antwerp'teki Ruben Komitesi tarafından tasdik edildi. Papa 14. Leo, İsrail ile Filistinliler arasındaki anlaşmazlığı çözmenin tek yolunun iki devletli çözüm olduğunu söyledi. Papa Leo, Perşembe günü Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la konuyu görüştüğünü ve Erdoğan'ın bu öneriyi tam olarak desteklediğini söyledi. Papa ayrıca Vatikan'ın arabuluculuk yapmasını da teklif etti. Vatikan 2015 yılından bu yana Filistin devletini tanıyor. Papa Leo, Türkiye'den ayrılıp ilk resmi yurt dışı seyahatinin ikinci durağı olan Lübnan'a gitmek üzere bindiği uçakta açıklamalarda bulundu. Papa'yı Lübnan'da büyük bir kalabalık karşıladı. Lübnan'ın güneyinde yaşayan 19 yaşındaki Nijat, Papa'nın ülkesini ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
This day is very important not only for Christians.
Bugün sadece Hristiyanlar için değil, tüm insanlık için önemli. Ayrıca burası herkesin bir arada yaşadığı Lübnan. Bu çok önemli günde herkes bir arada dünyaya Lübnan'ın bu olduğunu ve hepimizin birlikte birbirimizi sevdiğimizi göstermek için ayaktayız diye konuştu genç çocuk. Papa 14. Leo'nun Türkiye'de geçirdiği günlere dönecek olursak, Papa Türkiye programında cumartesi günü Sultanahmet Camii'ni ziyaret etti. Camiyi gezdikten sonra Papa Yeşilköy'e geçti ve Cumhuriyet tarihinde inşa edilen ilk kilise olan Mor Efrem Süryani Ortodoks Kilisesi'ni gezdi. Papa'yı Yeşilköy'de Fener Rum Patriği Bartolomeos karşıladı. Papa'nın İstanbul'daki programı Volkswagen Arena'da düzenlenen ayinle sona erdi. İstanbul Sarıyer'deki salonda düzenlenen dini tören, Türkiye tarihinde kilise dışında yapılan ilk ayin olma özelliğini taşıyor. Türk basını salonda 4000 izleyici bulunduğunu aktardı. Bu arada Papa'nın katılımıyla İznik'te düzenlenen ayine iktidar ortağı MHP'den tepki geldi. Partinin genel sekreteri Semih Yalçın, ayinin maksatlı olduğunu öne sürerek Hristiyan aleminin birleşip bütünleşmesi hedefiyle Selçuklu ve Osmanlı bakiyesi Türk topraklarında düzenlenen bu maksatlı ayin kamuoyunda rahatsızlığa yol açmıştır ifadelerini kullandı. CHP lideri Özgür Özel, partisinin 39. olağan kurultayında geçerli 1333 oyun tümünü alarak 4. kez CHP genel başkanlığına seçildi. Kurultayı muhalefette geçirilen son kurultay olarak nitelendiren Özel, mücadeleye hazırız diye konuştu.
Alınan 1333 oyun, 3'ünü bile kendime yazmıyorum. Bu sizin başarınız, sizin kararlılığınız. Sizin mesajınız 100 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ni tekrar iktidar yapmak, ülkeyi bir kez daha kurtarma vazifesidir.
Özgür Özel'in parti meclisi için hazırladığı anahtar liste de delegeden tam onay aldı. 3 günlük CHP kurultayı sürerken partinin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hafta sonu Sabah gazetesine verdiği röportaj gündem yarattı. Kılıçdaroğlu röportajda CHP'ye yönelik yolsuzluk ve rüşvet gibi iddiaları dile getirdi ve partinin İmralı kararına değindi. Kılıçdaroğlu daha önce sosyal medya hesabından açıklamalar yapıp CHP'nin arınması gerektiğini savunmuştu. Karadeniz'de Cuma günü iki tankere düzenlenen saldırıları Ukrayna üstlendi. Türk karasuları açıklarında ve Türkiye'nin deniz yetki alanı içinde düzenlenen saldırılar sonucu Kairos ve Virat adlı gemilerde patlamalar meydana gelmişti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli yaptığı açıklamada savaşın Karadeniz sathına yayılmasından endişe duyduklarını söyledi. Hafta sonu İlim Yayma Cemiyeti'nin programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin başarısı için iktidarımızın da, ittifakımızın da, devletimizin de kararlılığı tam diye konuştu. Öte yandan Fransız AFP haber ajansına Kuzey Irak'tan konuşan PKK yöneticileri Abdullah Öcalan serbest bırakılana kadar örgütün adım atmayı bıraktığını söyledi. Çorum'da bir apartmanda haşere ilaçlaması sonrası 3 aileden 8 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. 2 hafta önce de Almanya'dan gelen 4 kişilik böcek ailesi İstanbul'da kaldıkları otelde yapılan yanlış ilaçlama nedeniyle yaşamını yitirmişti. Döviz kuruna bakalım. 1 Aralık 2025 tarihi itibariyle döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları 27 lira 87 kuruştan, 65 Amerikan sentinden ve 56 euro sentten işlem görüyor. Hava durumuna bakalım. Başkent Canberra bugün rüzgarlı. Hava parçalı bulutlu ve 18 derece. Sydney'de yağış bekleniyor 26. Melbourne'da yağış etkisini artırıyor 16 derece. Adelaide ara sıra yağışlı 19, Perth güneşli 38, Hobart ara sıra yağışlı 15, Brisbane güneşli 33 ve Darwin ise yağışlı ve fırtına bekleniyor 32 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe'den 1 Aralık Pazartesi haber bültenini dinlediniz. Ben Seda Ercan ve yayınımız Nejat Başar'la devam ediyor.
Sayın dinleyiciler, Seda Arcan'a haber bülteni için teşekkür ediyoruz. SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 99 62 63. Facebook'taki adresimiz SBS Turkish. Bizi ayrıca cep telefonunuza ücretsiz olarak indirebileceğiniz SBS Audio uygulamasından da takip edebilirsiniz. Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Ben Nejat Başar. Şimdi sizden gelen mesajlara dönüyoruz. Emekli Albay Rumuzlu dinleyicimiz, Kanal İstanbul Yenişehir alanında rant vurgunu, 2010 yılında metrekaresi 1000 liraya alınan 150 milyon metrekarelik alan imara açılarak bunun 11 milyon metrekarelik alanın TOKİ'nin geri kalanı kim aldı? Kamuoyundan gizleniyor. Neden mi? Metrekaresi 1000 liraya alınan şimdi ise değeri 5-10 milyon oldu. Bu devasa rant kimlerin cebine akıyor? Körfez ülkeleri mi yoksa AK Parti üst yöneticileri mi? Alıcının gizlenmesi nedeni ne olabilir diye sormuş bu dinleyicimiz. Melbourne'dan İbrahim Bey mesajı. Nerede ve hangi ülkede olursak olalım tüm insanların insanca bir yaşam hakkına kavuşmasını diliyorum. Zorbalık ve güç kullanarak insanları, ülkeleri hukuk dışı yönetmeye çalışan sistemin son bulması yarınlar için tek dileğimdir demiş bu dinleyicimiz. Yenişehirlerimizi dinleyicimizin mesajı. Osmanlı 1850 tarihinden itibaren Türkiye'de tek bir kilisenin açılışına izin verilmezken Başkan Erdoğan 8 Ekim 2023 yılında İstanbul Yeşilköy'de Mor Efrem Kilisesi'nin bizzat katılıp açılışını yaparak Türkiye'de 172 yıl sonra dinler arası hoşgörü kültürünü yaşatan ilk siyasi lider olmuştur demiş bu dinleyicimiz. Melbourne metrosu hayırlı olsun diyor Ali Değerumuzu dinleyicimiz. Bizde yapılsa, Türkiye'de yapılsa demek istiyor galiba. Metro metromu karın doyuruyor diye hükümete çakarlardı. Medeni olmak ayrı bir şey demiş bu dinleyicimiz de. Evet sayın dinleyiciler, yayınımıza devam edecek olursak size bir gelişmeyden bahsetmek istiyorum. Geçen hafta Hong Kong'daki çıkan yangında yangını yakından takip etmiştik. Şimdi yangında en son ölü sayısının 146'ya yükseldiği belirtiliyor. Hala bu sitede yani böyle enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Bunu da belirtelim. Sayın dinleyiciler, hafta sonunda Başbakan Albanese 5 yıldır beraber olduğu Jory Hayden'la evlendi. Başbakan Anthony Albanese ve nişanlısı Jory Hayden, ülkenin başkentinde düzenlenen bir törenle hafta sonunda evlendi. Halk aylardır düğünün tam olarak ne zaman gerçekleşeceğini merak ediyordu. Ezici bir seçim zaferinin, uluslararası diplomaside büyük bir yalım ve çevre reformlarıyla dönüm noktası niteliğindeki bir yasama zaferinin ardından başbakan, nişanlısı Jory Hayden'la Canberra'da nikah masasına oturarak önemli bir kişisel dönüm noktasına da imza attı. İlk defa bir Avustralya başbakanı görevdeyken evleniyor. Tarih ve yer şimdiye kadar gizemini koruyordu.
Jody and I are excited and we're thrilled. It's wonderful that I found
Jody ve ben heyecanlıyız ve çok mutluyuz. Hayatımın geri kalanını birlikte geçirmek istediğim bir eş bulmuş olmak harika bir şey diyor. Başbakan 2 yıl önce sevgililer gününde başbakanlık konutunun balkonunda Hayden'a evlenme teklifi ettikten sonra Avustralya ile nişanlandıkları haberini paylaşmıştı.
Last night was a very a great occasion here.
Dün gece burada Lodge'da çok güzel bir olay oldu ve daha fazla mutlu olamazdık diyor. Siyasi müttefikler ve dostlar bahar nikahı için başbakanın Canberra'daki resmi konutuna geldi. Başbakan ve Hayden yaptıkları açıklamada şunları söyledi. Aşkımızı ve gelecekteki hayatımızı birlikte geçirme taahhüdümüzü ailemizin ve en yakın arkadaşlarımızın önünde paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Çift New South Wales'ın Central Coast bölgesinden bir kutlama görevlisi tarafından evlendirildi ve kendi yeminlerini yazdılar. Hayden, Ben Folds'un The Luckiest şarkısı eşliğinde anne ve babası Bill ve Pauline Hayden tarafından koridorda yürütülürken, Hayden'ın 5 yaşındaki yeğeni Ella, çiçekçi kız, başbakanın köpeği Toto ise yüzük taşıyıcısı oldu. Kamuoyu sadece bir videoya ve The Lodge'un içinden resmi olarak paylaşılan birkaç fotoğrafla bu gelişmeye tanık oldu. Videoda MJ Bale imzalı bir takım elbise giyen Başbakan Albanese ve Sydney'li tasarımcı Romance Was Born imzalı bir elbise giyen nişanlısı, aile ve arkadaşlarının tezahüratları ve konfeti yağmuru altında koridorda yürürken görülüyor. Bir başka fotoğrafta başbakan oğlu Nathan'ın yanında sevgili köpeği Toto'yu tutarken görülüyor. Çift 2022'de ve yine bu yıl olmak üzere 2 seçim zaferi sırasında yan yana halkın gözü önünde fırtınalı bir birliktelik yaşadı.
You have my heart, I love you and I look forward to living our lives together.
Kalbim sende, seni seviyorum ve hayatlarımızı birlikte yaşamayı dört gözle bekliyorum diyor Albanese. Dünya sahnesinde kol kola oldular.
I must say I only have one regret about tonight.
Jody ile randevu gecesi için bunu nasıl aşacağımı bilmiyorum. Bundan sonrası yokuş aşağı sevgilim. Bundan sonrası yokuş aşağı diyor. Ve çift beraber Çin Seddi'nde. Burada kutlama yapacak kimse var mı diye soruyor. Başbakan nikah için vergi mükellefleri tarafından finanse edilen resmi konutunu kullansa da açıklamada etkinlikle ilgili tüm masrafların kendisi ve Hayden tarafından özel olarak karşılandığını söyledi. Başbakan daha önce siyasi ve kamusal bir etkinlikten ziyade kişisel bir etkinlik olacağını söylediği bu düğün çok konuşuluyor. Çift bugünden itibaren önümüzdeki hafta Cuma gününe kadar Avustralya'da balayına çıkacak. Sayın dinleyiciler, Bonda Yeri Bey, Bayraktar Kızıl Elma savaş uçağı, insansız savaş uçağının havadan havaya füzeyle görülmemiş mesafeden ilk defa dünyada bir uçağı düşürmesini konu etti. Gönderdiği mesajda testin yapıldığını, Türkiye üstünde, Karadeniz üstünde yapıldığını ve bunun büyük bir başarı olduğunu ve havacılık tarihine geçtiğini belirtmiş. Gerçekten önemli bir başarı Türkiye savunma endüstrisinde.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Saatlerimiz 14.28'i gösteriyor. Yayınımıza devam etmeden önce bize Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS Audio uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere de merhaba diyoruz. İsrail'i en uzun süre yöneten başbakan olan Benjamin Netanyahu, yolsuzluk suçlamalarının çok uzun sürdüğünü, artık başkan tarafından affedilmesi gerektiğini söyledi ve İsrail siyasetinde tam bir kriz yarattı. Başbakan Benjamin Netanyahu'nun yolsuzluk davası kapsamında Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'dan resmi af istemesi sonrası İsrail siyaseti şok içinde. Benzeri görülmemiş bu hamle şiddetli protestolara, yasal uyarılara ve affın ulusu birleştireceğine ya da hukukun üstünlüğünü aşındıracağı konusunda kamuoyunda derin bir kutuplaşmaya yol açtı. İsrail'de Başbakan Benjamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'dan devam eden yolsuzluk suçlamalarının affedilmesini resmen istemesine siyasi bir deprem olarak bakılıyor. Görevdeki bir başbakan için benzeri görülmemiş olan bu talep ülkeyi böldü ve protestolar, yasal uyarılar ve siyasi itirazlardan oluşan bir fırtına başlattı. Likud Partisi tarafından yayınlanan bir video açıklamasında Netanyahu, devam eden davanın ülkeyi etkili bir şekilde yönetmeyi imkansız hale getirdiğini savunarak, kişisel çıkarları için değil, ulusal görevi için hareket ettiğini söyledi.
Citizens of Israel, nearly a decade has passed since the investigations against me began. The trial has been ongoing for close to 6 years, and it is expected.
İsrail vatandaşlara hakkımdaki soruşturmaların başlamasından bu yana neredeyse 10 yıl geçti. Dava 6 yıla yakın bir süredir devam ediyor ve daha uzun yıllar devam etmesi bekleniyor. Benim şahsi menfaatim tüm suçlamalardan beraat edene kadar sürecin sonuna kadar devam etmesi yönünde oldu ve olmaya devam ediyor. Ancak güvenlik ve diplomatik gerçekler, ulusal çıkarlar aksini gerektiriyor, diyor. Yargılamanın İsrail'i parçaladığını ve ulusal birliğin davanın kesin olarak sona ermesini gerektirdiğini belirtti.
The continuation of the trial tears us apart from within.
Davanın devam etmesi bizi içten içe parçalıyor ve bu bölünmeyi körüklüyor ve uçurumları derinleştiriyor. Ülkedeki pek çok kişi gibi ben de davanın bir an önce sonuçlanmasının, ateşin düşmesine ve ülkemizin çok ihtiyaç duyduğu geniş çaplı uzlaşmanın başlamasına büyük katkı sağlayacağından eminim, diyor. İsrail Cumhurbaşkanlığı Ofisi bunu önemli sonuçları olan olağanüstü bir talep olarak değerlendiriyor. Ancak muhalefet partileri suçluluk ya da pişmanlık duymadan yapılacak bir affın hukukun üstünlüğünü zedeleyeceğini söylüyor. Muhalefet lideri Yair Lapid kendi video mesajında şunları söyledi.
From here I call on President Herzog. You cannot pardon him without.
Buradan Cumhurbaşkanı Herzog'a sesleniyorum. Suçunu kabul etmeden, pişmanlığını ifade etmeden ve siyasi hayattan derhal çekilmeden onu affedemezsiniz. İsrail'de aflar geleneksel olarak aktif bir yargılama sırasında değil, mahkumiyetten sonra değerlendiriliyor. Kudüs ve Tel Aviv'de tepkiler karışık. İsrail'in güneyindeki Kiryat Malachi'de yaşayan David Hesson gibi bazıları 6 yıldır süren davadan yorulduklarını ve davanın kapanmasını istediklerini söylüyor.
I think that Bibi should be granted pardon in order to end this lengthy.
Yıllardır devam eden bu uzun davanın sona ermesi için Bibi'nin affedilmesi gerektiğini düşünüyorum diyor. Jill Rosenfield gibileri ise çok daha az bağışlayıcı.
If he can't manage being the prime minister of the country and going to the trial, he should resign as prime minister. And I would be very happy.
Ülkenin başbakanıyken mahkemeye gitmeyi beceremiyorsa başbakanlıktan istifa etmeli. İstifa ettiğini ve davanın sona erdiğini görmek beni çok mutlu eder. Ve eğer suçlu bulunursa o zaman af için başvurabilir. Ancak herhangi bir suçu kabul etmeden, herhangi bir mevki kaybetmeden, hayatını hiçbir şekilde değiştirmeden bir af talebinde bulunmasını kesinlikle doğru bulmuyorum diyor. Oğlu 7 Ekim 2023 Hamas saldırısında öldürülen Hannah Washholder, Katzman'a göre ise her türlü uzlaşma hesap verilebilirliği de beraberinde getirmeli.
I think that if he would resign, I would be happy to grant him reconciliation.
İstifa ederse uzlaşma sağlamaktan mutluluk duyacağımı düşünüyorum. Oğlum 7 Ekim'de kibbutz'ta öldürüldü ve bence bunun sorumluluğunu üstlenmeli, istifa etmeli ve bir ulusal soruşturma komitesi kurulmasını teşvik etmeli. Dolayısıyla davayı sona erdirmek için bir gerekçe var ama sadece istifa ederse diyor. Bu öfke Cumhurbaşkanı Herzog'un evinin önünde sokaklara da taştı ve burada turuncu tulumlar giyen ve Netanyahu maskeleri takan göstericiler sahte duruşmalar düzenledi. Protestolardan birinin önderi Shikma Bresler'di.
We are here to demonstrate and tell the president that we are aware that he is a weak.
Burada gösteri yapmak ve Cumhurbaşkanı Bugi Herzog'a İsrail'de demokrasi için verdiğimiz savaşta onun zayıf nokta olduğunun farkında olduğumuzu söylemek için bulunuyoruz. Netanyahu'nun istediği şey bir af değil. Hiçbir sorumluluk almadan bu ülkeyi nasıl parçaladığının ve 7 Ekim katliamına nasıl yol açtığının bedelini ödemeden davasının tamamen iptal edilmesini istiyor diyor. Bir başka protestocu Katya Armoza ise suçsuz bir affın halka ihanet olacağını söylüyor.
We came here tonight because today Benjamin Netanyahu asked the president for pardon. Pardon for all.
Bu gece buraya geldik çünkü bugün Benjamin Netanyahu başkandan af istedi. Her şey için, tüm hataları için, hepsi için af. Biz de Bugi'ye affı kabul etmediğimizi söylemeye geldik. Çünkü o suçlu ve suçlu bulunmadan, bize halka olan borcunu ödemeden affedilmek istiyor diyor. Polis mitingi izledi ancak herhangi bir tutuklama kayda geçmedi. Hukuki uzmanlar Cumhurbaşkanı'nın seçeneklerinin geniş ancak anayasal açıdan riskli olduğunu söylüyor. Tel Aviv Üniversitesi'nden Profesör Leonid Livan Schnur bunun nedenini açıklıyor.
Israeli law does not prescribe any specific procedures with respect to pardon.
İsrail yasaları affa ilişkin herhangi bir özel usul öngörmüyor. Bu İsrail Devlet Başkanı'na tanınmış özel bir yetki. Bu yetki üzerinde çok sınırlı bir yargısal denetim mevcut. Affın suçlular için geçerli olması dışında temelde herhangi bir sınırlama yok. Dolayısıyla suçlu teriminin geleneksel yorumu halihazırda hüküm giymiş olanlar anlamına geliyor diyor. Mahkumiyetten önce af çıkarılmasının yargı bağımsızlığına zarar verebileceği konusunda uyarıda bulunuyor.
If the pardon is granted, you could no longer say that we have an independent judiciary.
Eğer af başvurusu kabul edilirse artık bağımsız bir yargımız olduğunu, herkesin hukukun üstünlüğüne tabi olduğu bir sistemimiz olduğunu söyleyemezsiniz. Ve bu da İsrail Devleti'nin demokratik istikrarı açısından uzun vadeli sonuçlar doğurur diyor. Bu arada Kudüs sokaklarında İsrailliler affın ülkeyi iyileştireceğini mi yoksa daha da parçalayacağını mı tartışmaya devam ediyor. Yohanan Plesner İsrail Demokrasi Enstitüsü'nden.
In this case Netanyahu's request, he basically says I'm completely innocent.
Bu durumda Netanyahu'nun talebi temelde ben tamamen masumum. Bu masumiyeti kanıtlayabileceğimden eminim ancak kendi çıkarım için değil, ülkenin çıkarı için bu affı talep ediyorum demektedir. Dolayısıyla herhangi bir sorumluluk üstlenme söz konusu değil. Ve bu da tüm kamuya mal olmuş kişilere ve kamusal normlarımızın nasıl görünebileceğine dair sorunlu bir mesaj oluşturuyor diyor. Benjamin Netanyahu, İsrail'in en uzun süre görevde kalan lideri ve şimdi de yargılamanın ortasına başkanlık affı isteyen ilk başbakan. Evet sayın dinleyiciler, birkaç tane daha mesaj geldi. İsmini vermeyen bir dinleyicimiz. Atatürkçü laik arkadaşlar Papa'nın gelmesinden rahatsız olmuş. Anıtkabir'e sokmasaydınız samimi olduğunuzu anlardık demiş bu dinleyicimiz. Queensland'dan Mustafa Bey de Türkiye savunma sanayi son zamanlarda güzel işler yapıyor. Belki de bizim görmek istediğimiz şeyleri görüyoruz. Kaan uçaklarının motoru yokmuş, sonra bir baktı Tayyip Erdoğan'ın da bu olaydan haberi yok. Şimdi bu füzelerin ileride hazır olmadığını söylerlerse ne olur? Ben şaşırmam. Türkiye'nin hava savunmasının çok iyi olduğu söylenemez. Ne F-35 savaş uçakları var ne de o F-35, F-16 hazır demiş Mustafa Bey, Queensland'den. Evet sayın dinleyiciler, bir aramız var.
SBS Türkçe'ylesiniz.
Sayın dinleyiciler, Avustralyalı kadınlar doğum öncesi ruh sağlığı desteğinden kaçınıyor. Bu bölümü yayına arkadaşımız Nilgün Kılıç hazırladı.
Avustralyalıların yaklaşık dörtte biri doğum öncesi ruh sağlığı sorunları yaşadığında destek aramaktan kaçınıyor. Uzmanlar Gidget Vakfı tarafından yayınlanan verilerin belirti ve semptomlar konusunda farkındalık eksikliğini ve bu konuda süre gelen damgalanmayı ortaya koyduğunu söylüyor.
Pregnancy was a very it was a very isolating experience.
Hamilelik çok ama çok yalnızlaştırıcı bir deneyimdi diyen Lisa, bu süreçte depresyondaydım ve moralim bozuktu. Bu yüzden hamileliği olması gerektiği gibi yaşamadığım için gerçek bir utanç hissettim diye konuştu. Lisa Fox, New South Wales'ın merkez sahilinde yaşayan 44 yaşında bir anne. 10 yıl önce hamileyken ve oğlunu doğururken doğum öncesi dönemde kötü bir ruh sağlığı sorunu yaşadığını hatırlıyor. Lisa, önceden var olan bir ruh sağlığı sorunu nedeniyle bir psikiyatrist ve psikologla görüşüyor olsa da kendisine hiçbir zaman özel bir doğum öncesi destek verilmediğini söyledi. Lisa, hamileliği sırasında ve oğlu Luca'yı doğurduktan sonraki 12-18 ay boyunca kendini yalnız ve kopuk hissettiğini anlattı.
And in fact, you know, about 4 months, I had 5 weeks in a mental health facility to support me.
Aslında yaklaşık 4 aylıkken bana destek olması için yaklaşık 5 hafta bir ruh sağlığı merkezinde kaldım diye anlatan Lisa ve bununla birlikte gelen utanç ve utancın nasıl izolasyona yol açtığı ve bu durumların üstesinden nasıl gelebileceğiniz konusunda çok zararlı olan bir şey olduğunu söyledi. Kar amacı gütmeyen doğum öncesi ruh sağlığı kuruluşu Gidget Vakfı'nın yeni araştırması doğum öncesi ruh sağlığı sorunları yaşayan Avustralyalıların dörtte birinin yardım aramadığını ortaya koydu. Bu Kasım ayında 1600'den fazla Avustralyalı ile yapılan bir anket katılımcıların üçte birinin semptomlarının yeterince ciddi olmadığına inandığını ortaya koydu. Gidget Vakfı klinik psikoloğu ve ekip yöneticisi Cathy Peterson bunun perinatal dönem yani gebeliğin son dönemlerinden başlayıp doğumdan sonraki ilk 4 haftaya kadar süren zaman diliminde zayıf ruh sağlığının belirti ve semptomları konusundaki farkındalık eksikliğinden kaynaklandığını söyledi.
I think it's got to do with people maybe not quite understanding what the difference is between maybe a mental health disorder and what are the different challenges around adjusting to becoming a new parent because there are a lot of factors in the perinatal period which
bence bu insanların belki de bir ruh sağlığı bozukluğuyla yeni ebeveyn olmaya uyum sağlamanın getirdiği farklı zorluklar arasındaki farkı tam olarak anlamamalarıyla ilgili diyen Cathy Peterson, perinatal dönemde insanların neden ruh sağlığı bozukluğu geliştirebileceğine dair risk faktörleri olarak değerlendirebileceğimiz birçok faktör var. Ancak bildiğimiz şey erken müdahalenin en iyisi oldu. Bu nedenle birinin daha ciddi veya şiddetli bir son yaşamasını beklemek yerine insanların erken dönemde profesyonel destek almalarını gerçekten istiyoruz diye konuştu. Peterson, perinatal dönemle ilişkili ruh sağlığı sorunlarının bazı risk faktörlerini şöyle açıkladı.
People are having to adjust to, especially mums, they're going through significant changes hormonally, emotionally, physically, as well as in their social roles. So there's a lot of things that new parents are having to navigate, but we also see
insanlar, özellikle de anneler, hormonal, duygusal, fiziksel ve sosyal rollerinde önemli değişikliklerden geçiyorlar diyen Peterson, dolayısıyla yeni ebeveynlerin üstesinden gelmek zorunda kaldığı birçok şey var. Ancak yeni ebeveynlerin doğum travması yaşayabileceğini de görüyoruz. Doğum sonrası kayıp yaşayabilirler. Bazı ebeveynler kendileri veya bebekleri için sağlık sorunları da yaşayabilir. Sanırım bu bazen işlerin ters gidebileceği bir dönem ve bu da ekstra bir strese neden oluyor diye konuştu. Utanç ve damgalanma da insanların uygun yardım aramasını engellemede rol oynuyor. Perinatal Ruh Sağlığı Kuruluşu Panda'nın genel müdürü Julie Bornikoff bunu şöyle açıkladı.
We know still that people in this country, especially our mums, fear raising a conversation about vulnerability because they expect then that the system and community will say you're not fit.
Bu ülkedeki insanların, özellikle de annelerimizin savunmasızlık hakkında bir konuşma başlatmaktan hala korktuklarını biliyoruz. Çünkü sistemin ve toplumun ebeveyn olmaya uygun değilsin diyeceğini bekliyorlar diyen Julie Bornikoff ve bizi arayanlardan insanların bebeklerini kendilerinden alıp ebeveyn olmaya uygun değilsin diyeceklerinden endişe duyduklarını duyuyoruz. Ve bu yardım arama davranışını engelliyor diye konuştu. Lisa, kişiye özel perinatal ruh sağlığı araçlarına erişimin o dönemde yaşadığı utanç duygusuyla başa çıkmasına yardımcı olacağına inandığını ifade etti.
Having a perinatal specific support, I think, is crucial for women because even a, you know, I was seeing a private psychologist and a psychiatrist and didn't actually receive.
Perinatal döneme özgü desteğin kadınlar için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben bile özel bir psikolog ve psikiyatriste gidiyordum ve hamilelik ve doğum sürecinde alabileceğiniz türden kapsamlı bir destek alamadım diyen Lisa ve sanırım bundan öğrendiğim şey de şu, savunuculuk yapmak zor ama kendi ihtiyaçlarınız için savunuculuk yapın. Devam edebilir ve sizi destekleyecek başka profesyoneller bulabilirsiniz diye konuştu. Oğlunun yürümeye başladığı yıllarda diğer annelerle bağlantı kurmak ve konuşmak Lisa'nın ruh sağlığını nasıl yönlendirdiği konusunda çok önemli bir destek olmuş.
And for me, I think this is a key thing around the isolation that exists in this period is that you really internalize that this is just me. It's just me, it's my fault.
Ve bence bu dönemde var olan izolasyonla ilgili en önemli şey bunun sadece kendi başınıza geldiğini gerçekten içselleştirmeniz. Bu sadece benim ve benim hatam ve bununla başa çıkamıyorum diye düşünmeniz diyen Lisa ama aynı şeyi yaşayan diğer kadınlarla vakit geçirdiğinizde "Aa evet tamam sadece ben değilim bunu yaşayan, bu evrensel bir durum" diyebilirsiniz. O dönemde yaşanan uykusuzluk gerçekten çok zor diye konuştu. Gidget Vakfı klinik psikoloğu Kathy Peterson, izolasyonu azaltmanın ve ortak toplumlar oluşturmanın bireylerin ruh sağlığı hizmetlerine erişimini iyileştirmenin anahtarı olduğunu kabul etti.
A lot of parents do need to hear the story from someone who has kind of has lived experience of that, of perinatal mental health, and then I guess they may start to relate to that story and see that.
Birçok ebeveynin perinatal ruh sağlığı konusunda deneyim sahibi birinden bu hikayeyi duyması gerekiyor ve sanırım o zaman bu hikayeyle bağ kurmaya ve bunu kendi gözleriyle görmeye başlayabiliyorlar diyen Kathy Peterson ve sonra yalnız olmadıklarını fark ederek ruh sağlığı hizmetlerine ulaşma konusundaki utanç ve damgalanma duygusunu gerçekten azaltıyor diye konuştu. Finansal baskılarda insanların profesyonel destekten kaçınmasına katkıda bulunuyor. Gidget Vakfı'nın verilerine göre ankete katılanların %47'si doğum öncesi dönemde bulk billing randevularına büyük ölçüde bağımlı kalırken %27'si yardım almaya maddi olarak gücü yetmediğini belirtti. Kathy Peterson'ın da açıkladığı gibi kültürel ve dilsel olarak farklı geçmişlere sahip kişiler ve Avustralya yerli halkı mensubu olanlar da ek kültürel ve dil engelleriyle karşılaşabiliyorlar.
We know that there can be delays in accessing culturally appropriate services, accessing interpreters, and sometimes people from a multicultural background or culturally and linguistically diverse families may find navigating services a little bit tricky or not culturally appropriate.
Kültürel olarak uygun hizmetlere, tercümanlara erişimde gecikmeler olabileceğini biliyoruz. Bazen çok kültürlü bir geçmişe veya kültürel ve dilsel olarak farklı ailelere sahip olan kişiler hizmetler arasında geçiş yapmayı biraz zor veya kültürel olarak uygunsuz bulabiliyor diyen Kathy Peterson, Aborjin ve Torres Boğazı adalı ailelerde olduğu gibi perinatal ruh sağlığı sorunları olasılığında da artış var ve yine önemli olan kültürel olarak uygun doğru destekleri bulmak diye konuştu. Babalar da sıklıkla perinatal ruh sağlığı hizmetlerinden dışlanmış hissediyorlar. Panda'nın yardım hattını arayanların yalnızca %5'inden biraz fazlası erkek. Ruh sağlığı kontrol listesi kullanıcılarının ise %14'ü erkek. Perinatal Ruh Sağlığı Kuruluşu Panda'nın genel müdürü Julie Borninkoff buna baba açığı diyor.
I think there's still a significant stigma around the fact that men feel that they have to be the rocks in the family, and we often spend time talking about the fact that even rocks crumble. And I think that services are still behind the eight ball in terms of.
Erkeklerin ailede kaya gibi olmaları gerektiğini düşünmeleri konusunda hala önemli bir damgalanma olduğunu düşünüyorum ve kayaların bile parçalanabileceği gerçeğinden sık sık bahsediyoruz diyen Julie Borninkoff ve bence bu ülkede babaları destekleme konusunda hizmetler hala yetersiz. Babalara destek konusunda gerçek bir canlanma ve büyüme var. Ancak bu destek hala geliştiriliyor çünkü fon sağlayıcıların ve hükümetin yatırımı yok. Çünkü annelere çok odaklandık diye konuştu. Anne Lisa ise tüm toplumların yeni ebeveynlere sağlayabilecekleri desteğin farkında olması gerektiğini söyledi.
I really do think that it's a community responsibility, it's family, friends, it's workplaces to understand the support services that are
bunun gerçekten bir toplum sorumluluğu olduğunu düşünüyorum. Ailenin, arkadaşların ve iş yerlerinin mevcut destek hizmetlerini anlamaları gerekiyor diyen Lisa, sadece zorluk çeken annelerin yardıma ihtiyaç duyduğunu anlaması gerekmiyor. Herkesin bunun farkında olması gerekiyor diye konuştu.
Sayın dinleyiciler, yayınımızın sonuna yaklaşıyoruz. Şimdi sizle spor gelişmelerini paylaşmak istiyorum. Hafta sonunda Avustralya Şampiyonası'nda yarı finaller oynandı. Marconi Stallions FC 1, Moreton City Excelsior FC 0, South Melbourne FC 1, Halderberg United FC 0. Yani gelecek hafta sonu Avustralya Şampiyonası, ki bunu artık Avustralya A Ligi'nin ikinci ligi olarak bakılıyor ve toplamda 16 takım mücadele ediyordu. 8'i kurucu, 8'i de eyalet ve bölge şampiyonları. Gelecek hafta sonu yapılacak finalde Marconi Stallions South Melbourne'la karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de de maçlar devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sonu oynanan maçlar ve sonuçları şöyle: Kocaeli Spor 1, Gençler Birliği 0, Rize Spor 0, Kayseri Spor 1, Gaziantep 1, Eyüp Spor 2, Kasımpaşa 1, İstanbul Başakşehir 3, Trabzonspor 3, Konya Spor 1, Antalya Spor 1, Göztepe 2 ve Fatih Karagümrük 0, Beşiktaş 2. Yarın Avustralya Doğu Kıyısı saati itibariyle yarın sabah 4'te iki tane maç oynanacak. Birisi haftanın derbisi Fenerbahçe Galatasaray ve diğeri Samsunspor Alanya Spor. Fenerbahçe'nin kazanması durumunda lider değişecek. Ve son olarak Türkiye A-Milli erkek basketbol takımı FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubu 2. maçında İsviçre'yi deplasmanda 85-60 mağlup etti. Ay Yıldızlı takım grubunda 2'de 2 yaparken İsviçre'de 2'de 0 yaptı. Evet sayın dinleyiciler, yayınımızın sonuna geldik. Bir sonraki yayınımız 3 Aralık Çarşamba saat 2'de başlayacak. Yarın Salı yayınımız yok. Tüm güncel gelişmelere sbs.com.au/Turkish internet sitemizden veya SBS Turkish Facebook hesabımızdan ulaşabilirsiniz. SBS Türkçe olarak hepinize sağlık ve mutluluk dolu güzel bir gün diliyoruz.
Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.